Evet, hayat bize bir şeyler verir, limon gibi, ama biz onlardan limonata mı yapacağız? Efendime söyleyeyim, iki dilim kesip kokteylin içine mi atacağız? Bunlara biz karar vereceğiz. Aynı Stoa felsefesinin, yani bundan binlerce yıl önce antik Yunan'daki insanların bile keşfettiği bir felsefeye göre, evet hayat üstümüze gelebilir ama önemli olan biz hayat üstümüze gelirken buna nasıl tepki vereceğimizdir. Arkadaşlar, İnce İşler Klanı'na hepiniz hoş geldiniz. Ben Özgür Uysal. Size işte ve okulda öğretilmeyen her şeyi anlatmaya, araştırmaya ve gümüş tepside sunmaya devam ediyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Artık gömleğin kollar uzadı. Artık yaz geride kaldı. Kim bilir kaç yazımız kaldı be. Hayatta geçiyor. Ama güzel geçsin diye sizi hayata ve yatağa hazırlamaya devam ediyorum. Ya bağlama çektim bak, ne kadar güzel. Bugün size bu sefer gelişim playlistinden. Bu arada playlistlere bakıyor musunuz ya? Playlistleri çok güzel böldük. Gelişim, cinsellik, ilişkiler. Çok güzel, çok tatlı böldük. Bu sefer gelişim tarafından bir video anlatacağım. Size duygusal dayanıklılığınızı ve psikolojik bağışıklık sisteminizi nasıl geliştireceğinizi anlatacağım. Hazırsak başlayalım mı arkadaşlar? Şimdi kendinizi giderek artan bu sese bırakmanızı istiyorum. Burada güvendesiniz. Birlikteyiz. Yalnız değilsiniz. Sesimin size rehberlik etmesine izin verin. Şimdi derin bir nefes alın. Ve kendinizi İnce işlerin kollarını bırak. Uzun zamandır yapmıyorduk be. Oh! Oh! Pavlov'un köpeği gibi şey oldum. Bir anda 3. sezona gittim vallahi. Lütfen yorum yapmayı, beğenmeyi, takip etmeyi unutmayınız. Ayrıca da katıl butonuna tıklayarak üyelere özel eğitim videolarından, yayınlayıp da yayından kaldırdığımız, yayınlamadığımız ve üyelere özel çektiğimiz videolardan da faydalanmayı unutmayınız. Ayrıca gösterilere de ücretsiz bilet hakkı da kazanabiliyorsunuz. Lütfen eğer ki bilet hakkı kazandığınız üyelik segmentlerine katıldıysanız inceishlertv@gmail.com adresine mail atınız. Şimdi gelelim, bu psikolojimizi nasıl bu ülkede bir arada tutacağız? Nasıl psikolojik olarak dayanıklı, bu duygusal olarak dirençli olacağız? Bunu anlatacağım. İri olacağız, diri olacağız. Bak yine oraya gittim ya, neyse. 20 yıllık travma ya, neyse. Gökhan Çınar çözer bizi, komple yatacağız. Gökhan'ın o katarsis koltuğuna ülkece şöyle bir uzanalım. Bizim bir doğduğumuz ev 20 yıl önce nasıldı bize bir anlatsın ya. Şimdi biz buna tabii ki duygusal dayanıklılık, psikolojik bağışıklık falan diyoruz ama aslında bunun İngilizcesi emotional resilience'tır. Resilience esneklik demektir. Gevşeyebilmek demektir. Çünkü aslında dayanıklılık dirençle ilgili değildir. Yani psikolojimizin böyle bir arada rahat kalabilmesinin güçlü olmakla, dirençli olmakla, sert ve böyle dimdik durmakla alakası yoktur. Yanlış anlatılır, yanlış anlaşılır. Resilience yani esneklik, eğilip bükülebilmeyle ilgilidir. Ortama uyum sağlayabilmeyle ilgilidir. Şartlara esneyebilmekle ilgilidir duygusal dayanıklılık. Dolayısıyla İngilizce'de emotional resilience diye çevrilir. Çünkü gövdesi büyük ve kalın ağaçlar sert rüzgarlarda yıkılır ama otlar sadece eğilir arkadaşlar. O yüzden her zaman güçlü ve dimdik durmak, evet dışarıya karşı iyi görünüyor gibi olsa da insanı içeriden devirir. Bana bir tahta getirin. Oldlar bilir. İnce işleri eskiden beri takip edenleri görelim yorumlarda. Oldlar bilir. Hala ısırma sesini, neyi ısırma sesi olduğunu videonun sonundakini bilenlere selam olsun. Şimdi bakın sevgili dostlar, size buraya çiziyorum. Şimdi bu çirkin çizimimle lütfen birazcık dalga geçiniz ama odaklanınız hızlıca, tamam mı? Şimdi 4 tip dayanıklılık yani resilience var. Bunlardan ilki fiziksel, diğeri ruhsal, diğeri mental ve diğeri de duygusal. Ben size duygusalı anlatacağım. Şimdi fiziksel resilience yani fiziksel dayanıklılık, esneklik dediğimiz şey gerçek anlamda fiziksel güç, fiziksel esneklik ve dirençle ilgilidir. Yani bir şeyi mesela bu elmayı böyle elimde tuttuğumda bunun ağırlığı ne kadardır aşağı yukarı sizce? Yani o 100 gram olsun. Şimdi bu elmayı ben elimde 1 saat tutarsam aynı 100 gram kaç kilo gibi gelir? Çok kilo değil mi? İşte hayatta böyle bir şeydir. Biz bazı şeyleri böyle tuttuğumuzda kolay gelir ama onları uzun süre tutamadığımız için bırakırız. Bıraktığımızda da kaybederiz. Dolayısıyla fiziksel olarak dayanıklılık aynı şekilde duygusal dayanıklılığa da metafor yapar. Bu dirençtir. Bunu nerelerden alıp tutabileceğimiz, çektikleri zaman nerelere kadar esneyebileceğimiz fiziksel esnekliğimizi ve bunu ne kadar ağır olursa olsun kaldırıp kaldıramayacağımız da fiziksel gücümüzü belirler. Şimdi fiziksel olarak resilience yani dayanıklılık bununla ilgilidir. Aynı şekilde mental dayanıklılık yani esneklik de yine mental olarak akılcı düşünebilme ve mental olarak başkalarının düşüncelerine de saygı gösterip esneyebilme ile ilgilidir. Şimdi ruhsal olarak esneklik yani spiritual resilience da ruhsal olarak esneyebilme, değerlere bağlılık ve değer sahibi olma, erdem sahibi olma ve başkalarının değerlerine de saygı gösterebilme, onları da anlayabilme ile ilgilidir. Başkalarının inançlarına saygı gösterebiliyorsak ruhsal olarak esnek ve dayanıklı biriyiz demektir. Bu Türkiye'de çok azdır, nadir bulunur. Bizim bence ülkece en büyük problemlerimizden biri başkalarının inançlarına ve değerlerine saygı gösterememek, kendi inançlarımızı ve değerlerimizi herkesin üzerinde kutsal görmedir. O yüzden Türkiye olarak ruhsal bence esnekliğimiz sıfıra yakın bir noktada. Onu da söyleyeyim. Yani en çok kendimizi geliştirmemiz gereken nokta bu. Fiziksel, müziksel hepsi iyi. Vallahi öyle. Hep hemen kenetlerini veriyoruz. Ama ruhsal olarak esnek değiliz ne yazık ki. Şimdi gelelim bu videoda anlatacağım konuya. O da duygusal esneklik. Yani emotional resilience. Duygusal dayanıklılıktır. Duygusal dayanıklılık da duygusal olarak esneyebilme yani olaylara vereceğimiz tepkilerin esnek olabilmesi aynı zamanda öz düzenleme yani self regulation yani bir duygu bize geldiği zaman onu düzenleyebilme kabiliyeti ve de pozitif bakış açısıdır. Bu üçüne sahipsek o zaman duygusal olarak esnek ve dirençliyiz. Psikolojik bağışıklık sistemimiz kuvvetli demektir. Şimdi bunların hepsinin kesişim noktasına da coherence yani tutarlılık ismini veriyor. Bu şemayı yapmış olan uzmanlar. Tutarlılık neyle ilgili tutarlılık? Yani bunlar bizde var ve bunları devam ettirebiliyoruz. Her olayda aynı tepkiyi verebiliyoruz. Bir öyle bir böyle değiliz. Hem güç olarak, hem ruhani olarak, hem mental olarak, hem de duygusal olarak karşılaştığımız olaylara benzer tepkiler verebiliyorsak ve benzer şekilde esneyebiliyorsak o zaman içsel tutarlılığımız, içsel bütünlüğümüz var demektir. İşte burası bütün bu konunun ikigai yani mükemmel altın oran noktasıdır. Eğer ki bu dördünün kesişim noktasında durabiliyorsanız hayatta her zaman tatmin ve sağlıklı bir birey olursunuz. Her anlamda. Şimdi duygusal dayanıklılık niye önemli? Yani niye biz duygusal olarak dayanıklı olmalıyız? Ya böyle salsak gitse falan olmuyor mu? Olmuyor. Ben sizin iyiliğinizi düşündüğüm için bu konuyu anlatıyorum. Çünkü araştırmalara göre insanların doktora gitmelerinin %60 ila 80'i stres kaynaklıymış. Yani stres bizim hastaneye taşınma oranımızı gerçekten çok ciddi bir oranda arttırıyor. Bizim doktor ziyaretlerimizin yarısından daha fazlasını stres oluşturuyor arkadaşlar. Hani gidersiniz de ya niye oldu hiç, niye bunlar benim vücudumda çıktı ya da niye şimdi benim midemde, bağırsamda böyle bir sorun var diye gidersiniz. Doktor hiçbir cevap veremez ve en sonunda stres yapmışsınız der ya, işte o stres bu stres. Çok da takmayın der ya doktor, hani ilaç vermek yerine çok da takmayın, daha iyi bir tedavi yöntemi olabiliyor bazen. Harvard Medical School'da yani Harvard'ın tıp okulunda 5716 tane insan üzerinde bir araştırma yapmışlar ve onları düzenli olarak gözlemlemişler. Bu insanlarda duygusal düzenleme skoru tespit etmişler. Yani duygularını ne kadar düzenleyebiliyor diye testler yapmışlar. Bu testlerde yüksek skorlar elde edenlerin düşük skorlar elde edenlere oranla kronik rahatsızlıklar geliştirmesi 15 yıl gecikiyormuş. Yani eğer siz duygularınızı düzenleyebiliyorsanız öyle ani patlamalar, ani üzülmeler yani böyle roller coaster gibi bir duygu durum halinde değilseniz ileride diyabet gibi, tansiyon gibi kronik rahatsızlıklar geliştirmeniz 15 yıl daha geç oluyor. Bir ömür neredeyse 15 yıl yani. Çok ciddi bir rakam 15 yıl kronik rahatsızlık için. Yani düşünsenize yani akranlarınız 60 yaşında 50 yaşında diyabetten muzdarip olurken siz hala 85 yaşında atarınız gideriniz oluyor. Böyle düşün. Ayrıca uzmanlar pozitif yaklaşımın, yani hayata pozitif şekilde bakmanın yemek, sığınma, barınma ve ısınma gibi ihtiyaçlardan daha önemli olabileceğini de saptamışlar. Çünkü ısınma, barınma, yiyecek gibi, güvenlik gibi ihtiyaçları tam olarak karşılanmayan ancak hayata pozitif bakan bireyler daha nadiren fiziksel rahatsızlıklar geliştiriyorlarmış. Ya yani Afrika'da bir pozitif çocukla iki tane helikopter pisti olan bir tekne sahibinin arasında sadece hayata pozitif bakma farkı var diyor uzmanlar. İlerideki ölüm yani yaşam beklentisi yaşı açısından. Ya yani pozitif bakarsanız bir şeylere sahip olmaktan daha çok fayda elde ediyorsunuz diye görünüyor araştırmada. Yine Harvard Medical School'da 1623 kişi üzerinde bir araştırma yapmışlar ve öfke kontrolüne sahip olmayanların iki kat daha yüksek oranla kalp ve damar rahatsızlıkları geliştirdiklerini saptamışlar. Bu aralar çok trend kalp damar rahatsızlığı hikayesi. Yani tabii pek çok farklı nedeni de olabilir diyor insanlar. Hani işte ne bileyim seruma, zayıflama ilaçlarına, işte ne bileyim aşılara filan birazcık şey yoruyorlar ama bunlar çok küçük faktörler aslında. Stresin yanında, öfke kontrolünün yanında. Yani öfkenizi kontrol edebiliyorsanız o zaman kalp krizi geçirme oranınızı yarı yarıya düşürüyorsunuz. Böyle gösteriyor araştırmalar. Şifa gibi şifa. Yine 1700 kişi üzerinde 20 yıl süren bir araştırma yapmışlar ve kaygısını kontrol edemeyenler, yani kronik kaygı yaşayanların 6 kat daha fazla kalp rahatsızlığı geliştirdiğini gözlemlemişler. 6 kat. Yani 20 yıllık bir araştırmadan bahsediyoruz. Çok ciddi bir süre. Ve kronik kaygı. Eğer ki uyandığınız andan itibaren dünyanın bütün nimetleri önünüze serilmiş olsa da ya da olmasa da fark etmez. Her şeyle ilgili, kontrol edebildiğiniz edemediğiniz her şeyle ilgili kaygı yaşıyorsanız, gelecekle ilgili, geçmişle ilgili, şu anla ilgili, onu yapamadım, bunu yapamadım, ben niye buna sahip değilim, niye bu coğrafyada yaşıyorum, her şeyle ilgili kaygı yapabilirsiniz. O zaman 6 kat daha fazla kalp rahatsızlığı geliştiriyorsunuz. Çok ciddi bir rakam. Ve ayrıca uzmanlar aynı araştırmada içki, sigara, uykusuzluk gibi nedenlerden çok daha etkili olduğunu kalp rahatsızlığı geliştirmede kaygının saptamışlar. Yani paket paket sigara içip kafası rahat olan insan hiçbir şey kullanmayan ama kaygılı olan insandan daha düşük bir oranda kalp rahatsızlığı geliştiriyor. Dataya bakar mısınız? Çok ciddi bir şey. Duygusal düzenleme. Peki şimdi bu kadar anlattım. Karamsar bir sürü size şey söyledim. Bu coğrafyanın içerisinde ne kadar zor olduğunu da biliyorum. Hele ki sosyal medyanın bu kadar aktif olduğu, sahip olamadıklarımızın bu kadar böyle ağzımıza yüzümüze vurulduğu bu yeni nesil medyanın içerisinde ne kadar zor olduğunu pek hala farkındayım. Evet, gelecekle ilgili pek çok kaygımız var. Evet, belirsizlik had safhada ve evet, özellikle haberler ve sosyal medyada maruz kaldığımız bu dünya nereye gidiyor acaba dedirtecek olaylardan dolayı ne kadar kaygılı ve ne kadar stresli olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Ancak hayatın bize neler getireceğini kontrol edemesek de onlara nasıl tepki verebileceğimizi kontrol edebiliriz. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi onu anlatacağım. İlki kişisel bakımmış arkadaşlar. Yani fiziksel görünümüne özen gösteren insanlar hayatta duygusal olarak daha dayanıklı insanlar oluyorlarmış. Kişisel bakım yapan, düzenli spor yapan, aynaya baktığı zaman kendini beğenen, iyi olduğunu düşünen, aynı zamanda hijyenine, giyim kuşamına özen gösteren, yani pahalı kıyafetler değil de temiz şeyler, düzgün ütülü şeyler giyen insanlar duygusal olarak daha esnek ve daha dayanıklı oluyorlarmış. Yani kendinize bakmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Kendine bakıyorsun, hayatı seviyorsun, canımsın. İkincisi pozitif bakış açısı. Şimdi size ne iyi geliyorsa bak. Yani karma, evrenden sektirme, 777 yazma sosyal medyaya, her şey olabilir. Sonuçta kontrol edemediğimiz bir devran var dönen ve o devranın bize çalışabileceğine dair de bazı totemler yapıyoruz. Nazar boncuğu takıyoruz, iyilik yapıyoruz iyilik bulmak için. İşte ne bileyim bir sürü şey yapıyoruz. Muska yazdırıyoruz, ne bileyim işte meditasyon yapıyoruz, iyi olumlu enerjilerimizi yolluyoruz. Ne bileyim bir sürü şey yapıyoruz. Nasıl başa çıktığınızın gerçekten hiçbir önemi yok. Önemli olan hayatın iyi şeyler getireceğine dair bir bakış açısı. Şey demiyorum tabii ki. Yani bir polyanlacılıktan işte rüzgara karşı giden bir gemide yelken açıp bu rüzgar döner deyip kendinizi onun tamamen kollarına bırakmaktan bahsetmiyorum. Tabii ki önce tedbir sonra tevekkül. Bu ayrı bir şey. Gerçekçi olmak iyidir. Ama gerçekçi olmak sadece karamsara yüzümüzü dönmek demek değildir. Hayatın ve bizim pozitif yönleri görebilmemizdir. Evet, hayat bize bir şeyler verir, limon gibi, ama biz onlardan limonata mı yapacağız? Efendime söyleyeyim, iki dilim kesip kokteylin içine mi atacağız? Bunlara biz karar vereceğiz. Aynı Stoa felsefesinin, yani bundan binlerce yıl önce antik Yunan'daki insanların bile keşfettiği bir felsefeye göre, evet hayat üstümüze gelebilir ama önemli olan biz hayat üstümüze gelirken buna nasıl tepki vereceğimizdir. Stoa'da çok sevdiğim bir kelime var. Hatta kolumdaki dövmelerden bir tanesidir. Ataraksiya. Ataraksiya, karşılaşılan olaylar karşısında ruhun sarsılmaz bütünlüğü demektir. Eğer ki ruhunuz sarsılmaz bir bütünlükte duruyorsa, yani bir tutarlılıkla hareket ediyorsanız, yani buradaki kesişim kümesi gibi bir coherence'ınız varsa, o zaman hiçbir şey sizi yıkamaz arkadaşlar. Engin Gençtan'ın da çok sevdiğim bir sözü vardır. Ancak içeriden devrik bir insan dışarıdan yıkılabilir der. Siz içeride devrilmezseniz hiçbir şey sizi yıkamaz arkadaşlar. O yüzden pozitif bakmaya devam ki. Bir diğeri, şansın tükenebileceği bir şey olduğunu düşünmemek. Yani tek bir şansın varmış, tek bir atarın atışın varmış, silahında tek bir kurşun varmış gibi düşünürsen, o zaman aslında kaçırdığın fırsatlara odaklanır, yeni fırsatlara kendini kapatırsın. Bir kapı kapanır, öteki kapı açılır. Dolayısıyla hayatta bir kapı olduğuna inanırsanız, o zaman o kapının eşiğinde çürüyüp kalırsınız. Hayatta bir sürü kapı vardır. İkinci şanslara inanın. Çünkü sadece ikinci şanslar değil, milyonlarca fırsatların içerisinde milyarlarca şans vardır. Önemli olan onların içerisinde hangilerini görebildiğimiz, hangilerini görmeye açık olduğumuzdur. Siz bakmaya devam edin. Şans kapınızı elbet çalacaktır. Bir diğeri, uzmanların en çok önem verdiği şeylerden bir tanesi, sosyalleşme arkadaşlar. Sosyalleşirseniz ve duygularınızı anlatırsanız, açılırsanız, açık iletişim kurarsanız, paylaşımcı olursanız, insanlarla duygularınızı, düşüncelerinizden bahsetmiyorum, duygularınızı paylaşırsanız, o zaman uzun yaşarsınız. Bu net ve açıktır. Dünyanın en uzun yaşayan ülkeleri ve bölgeleri, işte ne bileyim, Yunanistan'ın adası İkarya, İtalya'nın bölgesi Sardunya, Japonya'nın Okinawa bölgesi falan gibi, yani Blue Zone dediğimiz, insanların yaşam beklentisinin 100 yılın üzerinde olduğu ve insanların çok büyük bir sağlıkla yaşadığı bölgelerdeki en önemli ortak özellik sosyalleşmedir. Bu insanlar bir arada yiyip içerler, birbirleriyle sohbet ederler ve yaşlısı, genci, farklı kültürlerden ve düşüncelerden pek çok insanın bir arada olduğu kulüpler, ortamlar ve sofralar kurarlar. Dolayısıyla siz de uzun sofralar kurun. Birlikte oturun. Yemekleri yalnız değil, insanlarla birlikte yiyin. Düşüncelerinizi, duygularınızı insanlara açın. Duygularınızı paylaşın. Eleştirilecek olsanız da, insanlar size çözüm bulmaya çalışacak olsa da yine de konuşun. Siz duygularınızı paylaşın. İnsanlar nasıl davranıyorsa davransınlar. Zaten buradan da kimlerle birlikte olup olmayacağınızın testini de yaparsınız. Eğer ki siz duygularınızı anlattığınızda insanlar size nasihat verip bir şeyler öğretmeye çalışıyorsa, o insanları hayatınızdan çıkartın. Eğer ki siz duygularınızı paylaştığınızda insanlar da kendi duygularını paylaşıyor ve ortak bir duyguya girebiliyorsanız, o insanlarla hayat boyu ayrılmayın arkadaşlar. Neticede hepimizin içerisinde bir iyi bir de kötü kurt koşar. Antik Yunanlılar yine aklı ve ruhu, yani duyguları ikiye ayırmışlardır ve duyguları vahşi atlar olarak, mantığı da o atları dizginleyen ipler olarak betimlemişlerdir. Şamanlarsa insanın içinde iki kurt olduğunu söyler. Bunlardan bir tanesi iyi, bir tanesi kötü ve vahşi kurttur. Ve şaman hikayesinde şöyle anlatır. Bir gün bir tepenin başında şaman oturur, bir beyaz bir siyah kurtun birbiriyle olan mücadelesini izler. Yanına kendinden yaşça çok küçük bir çocuk oturur ve ona neyi izliyorsun diye sorar. O da der ki, siyah kurtla beyaz kurdun savaşını. Çocuk döner sorar, sence kim kazanacak? Şaman ona şöyle cevap verir, hangisini beslersen o kazanacak. Dersimiz bitmiştir arkadaşlar. Ben Özgür Uysal. Lütfen yorum yapmayı, beğenip paylaşmayı ve abone olmayı unutmayınız. Bu işler ince işler. Sevgiler.